Ayrım 43.
Of eşkıyası sadece kendi arasında örgütlenmekle kalmıyor, Trabzon Rize çevresinde faaliyet gösteren eşkıya ile de işbirliği yapıyordu. Bu işbirliği ise 1231 miladi 1816 yılında Trabzon'da gerçekleştirilen bir şekavet olayıyla kanıtlanıyordu. Sürmede mütegallibesinden sayılan ve eşkıyalık yaptıkları için haklarında idam fermanı çıkarılmış olan Basi oğlu Hasan, Su içmez oğlu Hasan, Genç Mehmet, Deli Ahmet, Küçük Ali oğlu Salih, İsmail oğlu Yakup, Çehreli oğlu Hasan, Salih oğulları ve Of eşkıyası birleşiyorlardı. Bunlar hep birlikte Sürmene kazasını basıyor, Sürmene müteselliminin mallarını ve servetini yağmalıyorlardı. Eşkıya çetesi bununla da yetinmiyor, Yimon veya İmon nahiyesine hücum ediyor, yapmadık rezaleti bırakmıyordu. Bunun üzerine Trabzon valiliğinin yanı sıra Canik muhafızlığı, Gönye ve Faş kalesi muhafızlığı da uhdelerinde bulunan hazinedar oğlu Süleyman Paşa, Trabzon kaymakamı Hasan Ağa'yı harekete geçirerek eşkıyanın üzerine gönderiyordu. Ne ki etkili olamıyordu. Zira eşkıya savaşacak kadar güçlenmiş bulunuyordu. Bunun üzerine İstanbul'dan gönderilen bir fermanla Trabzon valisi Süleyman Paşa eşkıyanın üzerine gitmekle görevlendiriliyordu. Ne var ki Trabzon valisi Süleyman Paşa eşkıya takibini bahane ederek Rize ayağını Tuzcuoğlu Hacı Memiş Ağa'nın defterini dürmek ve onu saf dışı ve tasfiye etmek istiyordu. Kuşkusuz o sırada 100 yaşını aşmış bulunan Rize ayağını Memiş Ağa da makbul bir adam değildi. Rize ayağını Tuzcuoğlu Memiş Ağa fukaraya gadr ve zulüm etmek ve vefat edenlerin terekesini zapt ile veresesini yani mirasçılarını mahrum eylemek gibi nameru hareketlere cesaret ede geldiği ve kendisine bil defaat bent ve nasihat olunduğu halde ısga eylemediği ... Tarihi Cevdet Cilt 10 sayfa 197. Kaldı ki Trabzon valisi Süleyman Paşa'ya göre Memiş Ağa'nın yaptıkları bununla da bitmiyor, Rize ayağını gemi gittikçe azıya alıyordu. Süleyman Paşa 5 Şaban 1230 yani 13 Temmuz 1815 tarihiyle Sadrazam Mehmet Emin Paşa'ya yazdığı tahriratta Tuzcuoğlu'nun yaptıklarını şöyle kaydediyordu. Trabzon sancağında Rize kazası ayağını Tuzcuoğlu Memiş Ağa, fil asıl şekavet ile zuhur ve rey-i hür ile hareket ehali-i kazai mezbureye günagün, isali hasaretle fesadını terviç için, bir gayri hakkın katli nüfus ve sevki dima ve ahz-ı enval ve fevt olanların terekelerini zap ve verese-i hakkı şerilerinden mahrum edip, kendiye emri şerî şerif talim ve nus hüpend oldukta, ben olduğum işten fari olup geri durmam bana böyle el verir diyerek daha ziyade naire-i işgali bağ-ı tuğyan eylediği sair kazalar ve gönye sancağı ve nefsi eyaleti Trabzon ve Ahıska havalisine varınca dek dahi sarup olup yüzünden nice nice fesat teşaub etmiş bir zalimi bedfial ve haini dini devlet aliye-i ebediye-ül karar olduğu ve etrafı eknahtan ilaf-ı rıza hareket ve şeran tedibi lazıp gelen erbab-ı şekavetten firar eden güruh-u mefsedeti malikane-i mecburesinde ve olduğu mahalde tesettür ve tahaffuz ve güruh-u eşkiyayı merkumunu tesanüp ve uli emre ademi itaat ve güruh-u eşkiyaya ilanet ve vülat-ı izam olan bendeleri tarafından min külül vücuh mugayeret ve muhalefet ve kazai mezburdan bir ferman alli vülat-ı izam hasaratı tarafına mahsusu ve mürettep olan 3-4 senelik imdat-ı hazerriye ve seferriyemizi vermemiş olduğu aşikar ve her veçile kaffe-i etvar ve evzar mugayir-i rızayı cenab-ı bari ve menafi irtizari Hazreti Tacidari olmaktan naşi ba irade-i aliye faş canibine memuriyetinden şimdiye kadar mesalehi mühimme-i devlet-i aliye-i ebediyül devamın birine sarf-ı zikir etmeyip ruz be ruz mahiyesinde merkuz ve merhuz olan şekavetini ibraz ve ikad-ı naire-i fitneye egaz etmekle olup İzalesi ve idamı olmadıkça istirahat-ı ibad ve rapt-ı şiraze-i nizam-ı bilat olmayacağı, vareste-i kaydu beyan olmakla, şaki merkumun izale ve idamıyla tathir-i bilat ve irahe-i sekene-i fukura buyurulması zımnında bir kıta emri-i şerifi alişan, ıstar ve tarafı kullarına tisyara inayet buyurulmak niyaziyle arz-ı hal ile çakarenam terkimine içtisar kılınmıştır. Tarih Dergisi Cilt 3, 5-6-1951-52, Münir Aktepe, sayfa 24, Dipnot Tahrirat Hattı Hümayun Tasnifi, No 22567, Başbakanlık Arşivi. Trabzon valisi bu yazısında Tuzcuoğlu'nun halka yaptığı mezalim ve onlardan sağladığı haksız kazancın yanı sıra eşkıya ile işbirliği yapmak, iki yüzlü davranarak fesat çıkarmak, çok geniş bir alanda bütün olumsuzlukları perde arkasında kalarak organize etmek, nasihat ve uyarılara aldırmamak, savaş sırasında yükümlülüklerini yerine getirmemek ve daha pek çok yasa dışı ve ahlak dışı davranışlarda bulunmakla suçluyordu. Aslında yakın bir zamana kadar merkezi otorite tarafından makbul bir ayağın olarak kabul edilen Memiş Ağa'nın Süleyman Paşa tarafından bu denli ağır ithamlar altında bırakılması ve suçlanması dikkat çekiciydi. Kayıtlara ve tarihçilere göre bu durum birkaç nedenden kaynaklanıyordu. Memiş Ağa kendisini hazinedar oğlu Süleyman Paşa ile eşit düzeyde görüyordu. Nitekim pek çok görevde halef selef olmuş, görevi birbirlerine devretmişlerdi. Ne ki son görevde Süleyman Paşa birdenbire sıçrama yapmış, Trabzon valiliğine yükselmişti. Buna karşılık Memiş Ağa aynı pozisyonda kalmış, kapucu başılıktan öteye gidememişti. İddialara göre Memiş Ağa bu durumu hazmedemiyordu. Memiş Ağa bu arada hayli güçlenmiş bulunuyordu. Rize, Of ve Sürmene havalisi adeta onun beylik alanı haline gelmiş durumdaydı. Bu bölgede onun dediği oluyor, tam anlamıyla sikkesiz sultan gibi davranıyor, bu sayede de servetine servet, gücüne güç katıyordu. Buna karşılık merkezi otorite sanki ağanın burnunu sürtmek istercesine rakibi olan Süleyman Paşa'yı valiliğe tayin etmekle kalmıyor, bir de ağanın kapucu başılık rütbesini geri alıyordu. Memiş Ağa'nın bu muameleyi kabullenmesi mümkün olamıyordu. Tüm bunlara paralel olarak Cevdet Paşa Trabzon valisiyle Rize Ağa'nın arasındaki ilişkilerin kopmasına ve tarafların karşı karşıya gelmesine bir para meselesinin neden olduğunu Şanizade tarihine dayanarak ortaya koyuyordu. Süleyman Paşa Faş muhafazasına memur oldukta kendisinden bir senet bir defa 100.000 ve iki defa 150.000 kuruş istikraz ettikten sonra defaten 250.000 kuruş daha istedikte Memiş Ağa meskur 3 kıta senedi şek ve Süleyman Paşa'ya red ile bu sonraki 250.000'i ifaya muktedir olmadığı beyanıyla itizar eylemiş olduğundan Süleyman Paşa gücenip bir tekarrüple idamına teşebbüs eylemiş. Tarihi Cevdet, adı geçen eser cilt 10 sayfa 219. Tüm bu nedenlerin yanı sıra bir hususu daha gözden ırak tutmamak gerekiyordu. O da merkezi otoritenin bu dönemde kendi üzerinde ipotek tesis etmeye kalkışan ayanları tasfiye etmek konusunda son derece kararlı davranmasıydı. Buna göre merkezi yönetim Rize ayağını Memiş Ağa hakkında kararını çoktan vermiş ancak bunu fark ettirmemişti. Nitekim Süleyman Paşa'nın beklenen gerekçeyi hazırlamasıyla kararın icra edilmesi vakti gelmiş oluyordu. Nitekim Süleyman Paşa birkaç kez arka arkaya gönderdiği yazılarda Memiş Ağa'nın eşkıya ile işbirliği halinde olduğunu ve şakileri koruduğunu tekrarlıyor, bunun üzerine İstanbul durumu araştırmak üzere harekete geçiyordu. Bu inceleme sonucunda Memiş Ağa'nın Hacı Salihoğlu, Hacı Salihoğulları Trabzon bölgesinin eski ailelerinden biridir. İlk ataları Tonya'nın Ahur köyünden Hacı Salih Ağa'dır. Hasan Ağa'nın 3 oğlu vardır: Mustafa, Mehmet, Ömer. Mustafa Ağa'nın oğlu yoktur. Mehmet Ağa'nın tek oğlu Küçük Ali Ağa'dır. Ömer Ağa'nın 4 oğlu vardır: Genç Osman, Tufan, Pir Ali, Büyük Ali. Ömer Ağa'nın 1776'da Tonya'nın Ahur köyünde dünyaya gelen büyük oğlu Ali Ağa'dır. Ve ileride görüleceği üzere Hacı Salih oğulları 1827'de Akçaabat bölgesinden göç etmişlerdir. Yeni Pulathane. Trabzon tarihi, adı geçen eser sayfa 142-143. Başta olmak üzere bir takım eşkıya ile temas halinde olduğu, bazı eşkıyayı da koruduğu tespit ediliyordu. Bunun üzerine Sultan II. Mahmut Rize ayağını Hacı Memiş Ağa hakkında idam kararı veriyor ve infazını da Trabzon valisi Süleyman Paşa'ya emrediyordu. Bu konudaki fermanı ise Hamamizade Mehmet Emin Efendi Süleyman Paşa'ya getiriyordu. Böylece Rize ayağının tasfiyesi de fiilen başlıyordu. Bu tasfiye aynı zamanda Doğu Karadeniz bölgesinde yıllarca oluk gibi kan akmasına yol açacak bir isyanlar dönemini de başlatıyordu. Yıllarca mafyoz toplum yapısının temel ilkelerinin başında yer alan çifte ahlak, çifte hukuk anlayışının en belirgin örneklerini sergileyen, merkezi otoriteye bağlı gibi görünüp de yerelde tam anlamıyla egemenlik tesis eden, bildiğini okuyarak hatta sikkesi sultan gibi davranan, bölgenin vergisini peşin ödeyip sonra baskı altına aldığı halktan misliyle toplayan, ölenlerin mirasını gasp ederek mirasçılarını sindirip saf dışı eden, egemen olduğu yerlere tahsildar girmesine bile izin vermeyen, kirli işlerini dağda çeşitli yöntemlerle besleyip koruduğu eşkıyaya gördürüp de devletin karşısında sanki eli temizmiş gibi davranmayı başarıp merkezi otoriteden çeşitli ayrıcalıklar koparan, tüm bu işleri kotarırken diğer kazaların eşkıyadan beter müştegalli bir ayanlarıyla beraber hareket edip onları örgütleyen, hemşerilerini istediği zaman düşmana olduğu gibi devlete karşı da silahlandırıp adeta özel ordusu gibi görüp yönlendiren, Hem siyasi ve askeri hem de ekonomik ve dinsel konularda yerel anlayışın savunuculuğunu ve koruyuculuğunu yapan Memiş Ağa, bu anlayış düşünüş ve davranış şekliyle hem teorik hem de pratik bakımdan tam anlamıyla bir mafya şefi portresi çiziyordu. O Sicilyalıların deyimiyle bir Pezza di Novanta, 90'lıkların başı en yaşlı ve en saygıdeğer mafya şefi, Uomo di Rispetto, saygıdeğer adam idi. Vali Süleyman Paşa istediği fermanı alınca derhal kayınpederi Çeçenzade Hacı Hasan Ağa ile temas kuruyordu. Çeçenzade Hasan Ağa Şarkı Karahisar Hanedanı'ndandı. Silah şörlük, maiyet ketüdağlığı ve kapıcılık yapmış, devlet nezdinde umuru olan ve saygı gören bir adamdı. Süleyman Paşa Çeçenzade'ye bir mektup yazdırarak Tuzcuoğlu Memiş Ağa'yı Trabzon'a davet ettiriyordu. Memiş Ağa önceleri şüphelenmiyor, Sürmene'ye kadar geliyordu. Ancak burada Çeçenzade'nin adamlarından biri kendisini ziyaret ederken gerçeği ağzından kaçırıyor ve farkında olmadan onu uyarıyordu. Bunun üzerine Memiş Ağa Rize'ye dönerek malikanesine kapanıyordu. Süleyman Paşa hile ile de bu sorunu çözümleyemeyeceğini anlayınca açıktan harekata girişiyor, askeri Hacı Memiş Ağa'nın üzerine gönderiyordu. Bu kuvveti Kara Numan Paşa ile Şatıroğlu Osman Ağa Paşa düzenleyip yönetiyordu. Ne ki bu sırada Tuzcuoğlu da boş durmuyor, çeşitli hazırlıklar yaparak silahlı bir güç oluşturuyordu. Bu arada kendisine bağlı kuvvetleri bir araya getirmekte kalmıyor, aynı zamanda çevrede ne kadar eşkıya varsa hepsini başına topluyordu. Bunların arasında Hacı Salihoğlu Ali, Pir Ali, Tufan, Abanazoğlu Süleyman, Sürmeneli Su İçmezoğlu Hasan, Basioğlu İsmail, Çelebioğlu Yakup, Genç Mehmet, Kör Alay Bey gibi birçok fermanlılar vardı. Tarih Dergisi Cilt 3 adı geçen eser sayfa 26. O sırada Süleyman Paşa Erzurum valisine yardım etmekle görevlendiriliyor ve Memiş Ağa'nın üzerine gönderilen kuvvetlere Çeçenzade Hacı Hasan Ağa kumanda ediyordu. Valinin Hopa taraflarında bulunması ve kayınpederiyle irtibat kuramaması Tuzcuoğlu Memiş Ağa'nın işine yarıyordu. Devlet kuvvetleriyle giriştiği ilk çarpışmayı kazanıyordu. Bu da Memiş Ağa'nın yöredeki nüfuzunu, saygınlığını ve gücünü büsbütün arttırıyor, eşkıya ve asiler daha bir cesaretleniyordu. Çatışmalar sırasında Memiş Ağa'ya en çok damadı Kalcıoğlu Osman Bey ile adamları yardımcı oluyordu. Kendine güveni artan Memiş Ağa bu kez gözünü Trabzon'a dikiyor, bu önemli kenti işgal etmek amacıyla planlar yapmaya başlıyordu. Bu konuda kendisini of eşkıyası cesaretlendiriyordu. Nitekim girişilen harekata da of eşkıyası öncülük ediyor, kayıklarla Trabzon'a geliyor, deniz trafiğini engelliyor ve iskeleleri ele geçirerek yağmalıyorlardı. Zorbalık bununla da bitmiyordu. Vali Süleyman Paşa'nın uzakta bulunması nedeniyle devlet kuvvetleri dağılıyordu. Yerelden temin edilen askerin bir bölümü Tuzcuoğlu'na, Hacı Salihoğlu ve Abanozoğlu'na katılıyordu. Diğerleri ise çeşitli istikametlere doğru dağılıyorlardı. Bu sırada Abanozoğlu Trabzon yöresine gelerek daha önce kendisine bağlı olan yerleşim birimlerini ele geçiriyordu. Eşkıya kuvvetleri de boş durmuyor, Şatıroğlu Osman Bey ile Milletli Kara Numan Bey'i kuşatarak kımıldayamayacak bir duruma düşürüyordu. Hamamizade Mehmet Efendi devletin içine düştüğü bu durumu payitahta şöyle bildiriyordu. Şöyle ki Oflu ve Sürmeneli ve Lazistan ve Trabzon halkı umumen Tuzcuoğlu'na imdat ve ihanet ederler ve bir kalınca cümlesi bu maslahatta en az dilü can sahi makderet ederler. Tarih Dergisi Cilt 3 adı geçen eser sayfa 27. Dipnot Arize Hattı Hümayun Taslak No 22580. Trabzon valisi Süleyman Paşa Memiş Ağa ile çevresine toplanan eşkıyanın bölgeye hakim olması karşısında kendi gücüyle başa çıkamayacağını anlıyordu. Bunun üzerine durumu İstanbul'a bildiriyor ve yardım istiyordu. İstanbul ise Doğu Karadeniz'e küçük bir donanma gönderiyordu. Ayrıca Bolu ve Kastamonu mutasarrıfı Ali Paşa yönetiminde asker ve bol miktarda cephane sevk ediliyordu. Buna karşılık Memiş Ağa ve adamları da güçlerini takviye ediyordu. Nitekim hazırlıklarını kısa sürede tamamlayarak Trabzon'u ele geçirmek amacıyla hemen harekete girişiyorlardı. 1 Ramazan 1231, miladi olarak 26 Temmuz 1816 günü Polathane Akçaabat ile Tonya asillerinin kontrolüne geçiyordu. Memiş Ağa'nın damadı Kalcıoğlu Osman Bey, Polathane Serdarı Mustafa ile Kakavanoğlu Hüseyin'i yanına çekmiş bulunuyordu. Bu çerçevede devletten yana görünen bazı yerel önderler de aslında ikili oynuyor, devlete karşı eşkıya ve asilerle işbirliği yapıyordu. Örneğin Mısır'da oğlu Ali Ağa devletten yana görünüyor, merkezi otoriteye bağlanmış gibi bir izlenim veriyor, el altından da Memiş Ağa ile işbirliği yapıyordu. Bu gibi iki yüzlü eşraf Memiş Ağa ile adamlarını cesaretlendiriyordu. Nihayet Ramazan ayının haftasında Trabzon şehri Memiş Ağa'nın adamları tarafından kuşatılıyordu. Bu sırada da Tuzcuoğlu isyanı tam bir ayanlar isyanına dönüşmüş görünüyordu. Nitekim Trabzon'un kuşatılmasına Rize ayağını Memiş Ağa'dan başka Yumra ayağınlarından Kasapoğlu İbrahim, Tonya ayağınlarından Hacı Salihoğlu Ali ile kardeşi Abanazoğlu Süleyman, Tirebolulu Kel Alioğlu Ali Ağalar da katılıyordu. Tarih Dergisi adı geçen eser cilt 3 sayfa 27. İşin ilginç tarafını ise Trabzon ayağının da Memiş Ağa ile anlaşması oluşturuyordu. Memiş Ağa üzerine hücum olunmak için tedarikat-ı lazımeye mübaşeret olunduğu da Rize'ye aksetmesine mebni, Of ve Sürmene ağaları kendi idamlarının mukaddemesi olduğu zannolunan şu hali def için Memiş Ağa ile Bil İttifak Cemi Gafir ile Trabzon üzerine hücum ettiler. Meğer bu suretle Memiş Ağa'nın idamına ferman sadrolunmasından Trabzon ayağını da ürkerek Memiş Ağa ile ittifak mecburiyetinde bulunmalarından dolayı Trabzon Kalesi'nin Tuzcuoğlu'na teslimine karar verilmiş idi. Şakir Şevket, cilt 2, sayfa 257. Buna rağmen kaleyi savunan Kaymakam Hasan Ağa mücadeleden hemen vazgeçmiyor, çevresinde kalan küçük bir kuvvetle iç kaleye çekilerek direnmeyi sürdürüyordu. Ancak daha fazla direnemeyeceğini anlayınca asilerin tekliflerini kabul ederek 24 Ramazan 1231 yani 18 Ağustos 1816 günü teslim oluyordu. Tarih Dergisi cilt 3, adı geçen eser sayfa 27. Böylece mafyos bir ayan ile çevresine topladığı eşkıya Kastamonu'dan Hopa'ya kadar tüm bölgeye egemen oluyor, bu bölgede artık devletin değil yasa dışı güçlerin otoritesi geçerli sayılıyordu. Nitekim Memiş Ağa Trabzon'u ele geçirdikten sonra bölgeyi adamları ve eşkıya liderleri arasında paylaştırıyordu. Buna göre Trabzon fiilen işgal ediliyor, buranın savunması Kalcıoğlu tarafından Sürmeneli eşkıya Hacı Salihoğlu Ali'ye devrediliyordu. Hacı Salihoğlu Ali Trabzon muhafızı oluyordu. Kalcıoğlu Osman Bey eniştesini de Pulathane'ye yani Akçaabat'a gönderiyordu. Tirebolu Voyvodalığı Kel Ali oğlu Ali'ye bırakılıyordu. Bu arada Keşap Kalesi de ele geçiriliyor ve Giresun'un alınması için Darçın oğullarına yardım ediliyordu. Ayrıca Bayburt Voyvodası Paşazade Sadullah Bey Kalcıoğlu Osman Bey'in eniştesi olduğu için o da asilere katılıyordu. Dahası Hacı Salihoğlu Gümüşhane'ye Tuzcuoğlu Memiş Ağa'da bizzat Şarkı Karahasar üzerine yürüyerek ele geçiriyorlardı. İşgal edilen tüm yerler Tuzcuoğlu'nun adamları, yakınları ve eşkıya liderleri arasında paylaşılıyordu. Mesele Süleyman Paşa'nın bidayette tahmin ettiği kadar ehemmiyetsiz değildi. Hısım ve akrabalarıyla kol budak salan Tuzcuoğulları nüfuz ve servetleri sayesinde oldukça geniş bir bölgede devletin başına büyük gaile çıkarmışlardı. Arazi sarp yoldan mahrum bulunduğundan bu havalde askeri harekat da pek kolay olmazdı. Aynı zamanda bu sarp yerlerde Tuzcuoğulları'nın sığınacak yerleri, şurada burada casusları, iş başında adamları vardı. Hükümetin her hareketini ve hatta her tasarrufunu vaktinde haber alıyorlar, ona göre mukabil tedbirlerde bulunuyorlardı. Tarih Dergisi cilt 3 adı geçen eser sayfa 28-29. Bu gelişmelere rağmen Tuzcuoğlu Memiş Ağa düştüğü bir hatanın faturasını çok ağır ödemeye başlıyordu. Trabzon Kalesi eşkıyanın eline geçtiği zaman Memiş Ağa Kaymakam Çeçenzade Hasan Ağa'yı serbest bırakıyor, o da Ünye tarafına giderek dağılan kuvvetlerin kalan kısmını çevresine topluyordu. Çeçenzade ordu üzerinden Giresun'a saldırıyor ve buradaki Darçınoğullarını perişan ediyordu. Buna karşılık Süleyman Paşa da Faş Kalesi'ni tamir edip güvenceye aldıktan sonra bölgeye geliyordu. O sırada İstanbul'da durumun vehametini kavruyordu. Tüm kuvvetlerin kumandası Süleyman Paşa'ya veriliyor, ayrıca da bölgeden asker toplanmasına müsaade ediliyordu. Böylece Süleyman Paşa Amasya Müteselliği İbrahim Ağa'dan, Erbaa Voyvoda Sacı Mustafa Ağa'dan ve ayrıca Kemah, Kuruçay, Niksar, Tokat, Hafik, Yıldızeli, İlikli, Tokazlar, Divri, Zile ve Gümüşhane kazalarının Voyvodalarından askeri yardım temin ediyordu. Üstelik İstanbul durumu denizden de takviye ediyor, birkaç parça daha savaş gemisi gönderiyordu. Süleyman Paşa yanına yeterli miktarda asker ve cephane alarak gemilere biniyor, Görele Kalesi civarındaki Karaburun Kalesi'nin çevresine adeta çıkarma yapıyordu. Üstelik de hiçbir çatışmaya girişmeden Kogozadelere ait karargah olarak kullanılan konağa giriyor, buraları ele geçiriyordu. Gerçi eşkıya birkaç kez hücuma kalkmayı deniyor fakat Süleyman Paşa onları püskürtmeyi başarıyordu. Şakir Şevket, cilt 2, adı geçen eser sayfa 258. Süleyman Paşa daha sonra karadan ve denizden Memiş Ağa'ya bağlı kuvvetlerin üzerine yürüyor, onları ağır baskı altına alarak bunaltıyordu. Nitekim Memiş Ağa ve adamları Süleyman Paşa ile uğraşırken Trabzon'un savunmasını ihmal ediyordu. Çeçenzade de bu durumdan yararlanarak 1816 yılının Kasım ayında Trabzon'u geri alıyordu. Memiş Ağa ise Rize'ye kaçmak zorunda kalıyordu. Ne var ki devlete bağlı kuvvetlerin kısa zamanda elde ettiği başarılar eşkıyanın gözünü korkutmaya yetiyordu. Nitekim Tuzcuoğlu'na ilk ihanet eden ise en güvendiği adamı Sürmene eşkıyasına Hacı Salihoğlu Ali oluyordu. Hacı Salihoğlu Süleyman Paşa'ya bir mektup yazarak affedilmesi için şöyle yalvarıyordu. Veliyyü'n-ni'amım devletlu merhametlu efendim hazretleri. Haki payi hacet revai merhameti veli amilerine niyaz kullarıdır ki merhametli efendim veli nimet efendimin kullarına olan inayet ve ihsan ve kerem layuat ve layuhsa lakin efendim emri hata eyledim küfranı nimet oldum. Bir alay melaini müfsitler kurulunuzu şaşırttılar. Bilemedim efendim estağfirullah hata ettim. Badel yevim bir kimesnenin sözüne bakmam. Hizmeti veliyyün namillerine visun miktarı cud edeyim. Kerem buyur inayet buyur eyle mehramet eyle. Efendimiz bir veziri alişansın her ne kadar isyan eyledim ise indi devletlerinde af kişi de buyuruk. Alim Allah badel yevim efendimizin ne guna emri iradeyi veliyyün namilere buyurulursa bezli cud edeceğimiz talaki selase üzerimize olsun. Mübarek aziz başım için kulunuzu azat eyle. Ruhsat ferman buyurulursa hane-i acizhanemize gideyim. Emri devletlerinden dışarı hareket etmek haddim olmayıp kulunuza bu kere ruhsat inayetiniz buyurulmasını şan-ı şekvetlerinden niyaz kulları olduğumu mübarek hak-ı payi devletlerine arz-ı kerem-i merhamet ve inayeti emri ferman devletlu veliyyün niyamım efendimindir. Ben de Ali el-Haç Salih oğulları kulları. Tarih dergisi cilt 3 adı geçen eser sayfa 30. Tuzcuoğlu Memiş Ağa sadece eşkıya yoldaşları tarafından terk edilmekle kalmıyordu. Damadı Kalcıoğlu Osman Bey bile kendisini yalnız bırakıyordu. Bunun üzerine Süleyman Paşa ile Memiş Ağa arasında amansız bir kovalamaca başlıyordu. Süleyman Paşa Şatıroğlu Osman Bey ile oğlu Mehmet Ağa ve Rize Müteselliğimi Tahir Ağa'yı 2500 kişilik bir kuvvetle Memiş Ağa'yı izlemeye gönderiyordu. Memiş Ağa kuşatılmasına bir gün kala ofa kaçıyor, elverişsiz arazide saklanan Şakilere sığınıyordu. Buna karşılık Süleyman Paşa'nın kuvvetleri of yöresine girmekten çekiniyordu. O sırada Rusya gailesi de tırmandığı için merkezi yönetim Memiş Ağa ile anlaşma yollarını arıyordu. Fakat of eşkıyasıyla Memiş Ağa buna yanaşmıyordu. Çünkü merkezi yönetime güvenmiyorlardı. Başta 2. Mahmut olmak üzere devlet ricali teslim olduğu takdirde Memiş Ağa'yı affetmek konusunda samimiydi. Ne ki of halkının bir kısmı buna inansa bile büyük bölümü inanmıyor, ağanın teslim olmasına muhalefet ediyordu. Nihayet İstanbul Tuzcuoğlu Memiş Ağa'nın tasfiye edilmesine karar veriyor ve bu karar doğrultusunda da hazırlıklar tamamlanıyordu. Bu iş için 1817 yılının yaz aylarında çok büyük bir kuvvet teşkil ediliyordu. Hazırlıkları Seyyid Ali Paşa ile Süleyman Paşa birlikte yürütüyordu. Gönye, Livana, Acara, Lazistan ve Batum havalisinden gelen kuvvetler of çevresinde toplanıyor ve buradaki asileri kuşatıyordu. Bir süre sonra da 30 bin kişilik kuvvet hücuma kalkıyordu. Çatışmalar 2 ay sürüyor ve sonunda asiler mağlup ediliyordu. 15 Zilhicce 1232 yani 26 Ekim 1817 günü de Tuzcuoğlu Hacı Memiş Ağa yakalanıyordu. Rize'nin bu şöhretli ayağını 100 yaşını aşmış iken boynu vurularak idam ediliyordu. Başı ise divan katibi Hüseyin Efendi tarafından payitahta götürülüyordu. Tuzcuoğlu Memiş Ağa'nın idam edilmesinden sonra harekata katılan yerel birlikler yerlerine dönüyor, işini bitiren donanma ise İstanbul'a gönderiliyordu. Böylece devleti uzun bir süre meşgul eden ve tam anlamıyla mafyos bir karakter taşıyan Rize Ağa'nın Tuzcuoğlu'nun başlattığı isyan bir süre için bastırılıyor, bölgenin sikkesi sultanı durumunda bulunan Hacı Memiş Ağa'nın tasfiyesi tamamlanıyordu. Tarih dergisi cilt 3 adı geçen eser sayfa 27-33. Sultan II. Mahmud'un tam anlamıyla mafyos bir nitelik taşıyan ve mafyos toplum yapısının tarihsel süreçte oluşmasında etkin bir rol oynayan ayanlık kurumunu tasfiye etmek amacıyla giriştiği harekat, kalıcı bir başarıyla sonuçlanabiliyor muydu? Örneğin Rize ayağını Memiş Ağa'nın idam edilmesi Doğu Karadeniz'deki ayanların veya diğer yerel güç odaklarının dere beyleri, hanedanı, kıya etkinliğini ortadan kaldırabiliyor muydu? Unutmamak gerekir ki Osmanlı merkezi yönetimi etkin bir yerel bürokratik örgütlenmeyi gerçekleştiremediği için devletin ekonomik ve siyasi işlerini yürütebilmek için sürekli olarak yerel güç odakları ile işbirliği yapıyordu. Kaldı ki bu işbirliği güvenlik ve asayiş sorunlarının çözümlenmesi bakımından da gereklilik gösteriyordu. Merkezi otoritenin özellikle Celali isyanları karşısında çöküntüye uğraması sonucu imparatorluk genelinde baş gösteren otorite boşluğu çoğunlukla mütegallibe kökenli ileri gelenler yani ayan tarafından dolduruluyordu. Böylece yerele uzun bir süre eşkıya ve mütegallibe egemen olduktan sonra koşullar ayanlık kurumunun otoritesini yasal kökenli olsun veya olmasın gerekli kılıyor. Bu otorite uzun bir süre merkezi otoritenin bıraktığı boşluğu dolduruyordu. Bu durum yönetim sorunlarından kaynaklanan imparatorluğun genel görünümünü ve meydana gelen oluşumları ifade ediyordu. Fakat mesele toplumun veya bireyin sosyal gereksinimleri ve yapılanması bakımından o denli farklı sayılmazdı. Zaafa uğrayan merkezi otorite yereldeki kitleleri adeta kendi kaderine terk etmiş bulunuyordu. Onların gereksinimlerine hiçbir alanda yanıt veremiyordu. Ekonomik gereksinimler bir yana yereldeki insanların can güvenliklerini bile sağlayamıyordu. Yerel topluluklar eşkıya ile mütegallibenin insafına terk edilmiş izlenimi veriyordu. Bu insanlar geçimlerini sağlayabilmek bir yana namuslarını ve canlarını bile koruyamıyorlardı. Köylüler çoğunlukla topraklarını terk ederek daha güvenli yerlere göç etmek zorunda kalıyordu. İşte bu nedenle ayanlık kurumu toplumun bir koruyan korunan bağlamında sosyal talebi haline geliyor, merkezi yönetimden doğan otorite boşluğu tabanın da şiddetli talepleri sonucunda ayan, derebeyi, hanedan, sosyal eşkıya tarafından dolduruluyordu. Bunların otoritesi merkezi yönetim tarafından da kabul ediliyor ve devlet merkezi otoriteyi bu kişilerle paylaşmak zorunda kalıyordu. Yerelde adeta resmi otorite olarak kabul edilen ayanlar devletin yerine getiremediği pek çok hizmeti ifa ediyor, halkın can, mal ve namusunu korumak görevi çoğunlukla bu kişilere bırakılıyordu. Aradan uzun bir süre geçip de merkezi otorite ile yerel otoriteyi temsil eden ayanlar arasında hesaplaşmaya gidilince, Sultan II. Mahmut mutlak otoritesini tesis etmek amacıyla ayanları tasfiye harekatını başlatıyordu. Bu harekat bir bakıma devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesi anlamına geliyor, dolayısıyla devlet reformu niteliğini taşıyordu. Nitekim Sultan II. Mahmut tarafından yaşama geçirilen reform hareketinin sonucunda Sultan Abdülmecid Tanzimat Fermanı'nı yayınlayarak yeni bir dönemi başlatacaktı. Bu bağlamda ayanların bir kısmının arka arkaya idam edilerek ortadan kaldırılması, bir bölümün de eceliyle yaşama veda etmesi, yerel zeminde de yeniden bir otorite boşluğunun doğmasına yol açıyordu. Ne var ki Sultan II. Mahmut zamanında devlet henüz bu boşluğu doldurabilecek düzeydeki devlet kadrolarıyla tahkim edilmemiş, bürokratik örgütlenmeye henüz ulaşamamıştı. Nitekim idam edilen veya eceliyle ölen ayanların yerine yeniden değişik adlar altında aynı doğrultudaki yerel güç odakları dolduruyordu. Kısacası başka ayanlar, derebeyleri, yasa dışı yollardan güç kazananlar, hatta eşkıya yerel ahlak ve hukuk çerçevesinde yerel otorite konumuna geliyordu. Merkezi otorite bu kez de onlarla işbirliği yapmak zorunda kalıyor, fırsat bulunca yine yok etmeye çalışıyordu. Dolayısıyla yasa dışılığın ardı arkası kesilmiyor, merkezi otorite de bunlara karşı şiddete dayalı harekat düzenlemek gereğini duyuyordu. Bir başka ifadeyle devlet bir yandan yeni güç odakları oluşmasına seyirci kalarak onları meşrulaştırıyor, diğer taraftan da otoritesini daha fazla paylaşmamak için onları güç kullanarak ve kan dökerek tasfiye etmeye uğraşıyordu. Gerek coğrafi durumu gerekse sosyal, ekonomik ve etnik yapısı itibariyle Doğu Karadeniz bölgesi bu oluşumların en çarpıcılarına sahne oluyordu. Nasıl ki Tuzcuoğlu Memiş Ağa'nın Rize ayanlığı ve bölgesel bir güç haline gelmesi hem merkezi yönetim hem de yerel toplum bakımından bir gereksinim olarak ortaya çıkmış ise, Memiş Ağa'nın idamından sonraki olaylar ve isyanlar silsilesi de aynı nedenle birbirini izlemeye ve aynı zincire yeni halkalar eklemeye devam ediyordu.